Ayrım 9.
Korney Vasilyev 1. Korney Vasilyev köyüne son gelişinde 54 yaşlarındaydı. Kıvırcık gür saçlarında ağarmış tek bir tel yoktu. Elmacık kemiklerine kadar çıkan siyah sakalına ise yeni yeni kır düşüyordu. Dolgun kırmızı bir yüzü, kalın kuvvetli ensesi, bakımlı şehir hayatı yaşamaktan semirmiş dayanıklı vücudu vardı. 20 yıl önce askerliğini bitirirken evine eli paralı dönmüştü. Önce bir dükkan açtı, sonra dükkanı kapatarak celepliğe başladı. Çerkasıya mal, hayvan almaya gidiyor, bunları Moskova'ya getirip satıyordu. Gayı köyündeki taştan yapılmış saç damlı evinde yaşlanası, biri kız biri oğlan, iki çocuğuyla karısı, 15 yaşlarında sağır bir yeni yetme olan öksüz yeğeni, bir de yanaşma kalıyorlardı. Korney iki kere evlenmişti. Birinci karısı zayıf, hastalıklı bir kadındı. Ona hiç çocuk bırakmadan öldü. Korney genç yaşında dul kalınca ikinci kez komşu köyden yoksul bir dulun sağlıklı genç kızıyla evlendi. İkinci karısından çocukları oldu. Moskova'da son mal satışı çok karlı geçmiş, Korney'in elinde birdenbire 3000 rubleye yakın para toplanmıştı. Bir hemşerisinden, köyünün yakınında iflas eden bir pomeşçiye, dipnot, geniş arazi sahibi, soylu kişi, derebeyi ağa, ait korunun uygun fiyatla satıldığını işitince ormancılıkla da uğraşmaya karar verdi. Zaten bu işten anlardı. Askere gitmeden önce ormanda bir kereste tüccarının kahyasının yanında çalışmıştı. Korney, Gayi'ye giden yolun üzerindeki istasyonda inince orada köylüsü kör Kuzma ile karşılaştı. Kuzma bir çift uzun tüylü lağar atını kızağına koşarak Gayi'den yolcu almak için her trene çıkardı. Kendisi yoksuldu, bu yüzden zenginleri, özellikle Korney'i hiç sevmezdi. Onun Kornyuşka, dipnot, korneycik diye çağırırdı. Korney, sırtında koyun postundan kürkü, onun üzerinde gocuğu, elinde ufak valiziyle istasyonun merdivenlerine çıktı. Orada durup göbeğini dışarı çıkartarak derin derin soluk aldı. Sağına soluna bakındı. Vakitlerden sabahtı. Hafif ayaz vardı. Hava durgun, kapalıydı. ''Hey Kuzma dayı, yolcu bulamadın mı?'' diye seslendi. ''Beni götürür müsün?'' ''Bir rubleyi verirsen götürürüm tabii. Hadi oradan. Yedi girivenlik, dipnot, 10 kapik. Nerene yetmez?'' Göbeğini şişirdin şişirdin, şimdi de yoksulun 30 kapiğine mi göz dikersin, değil mi? Peki, senin dediğin olsun. Korney böyle diyerek küçük kıza valizini, çıkanını koydu. Kendisi de arkadaki yere genişçe yayıldı. Kuzma kızağın önünde kalmıştı. Hadi sür bakalım. İstasyonun önündeki bozuk alandan düz yola çıktılar. Anlat bakalım, köyde ne var ne yok diye sordu Korney. Hiç, ne olsun, işler kötü. Neden öyle, benim ihtiyar sağ mı? Sağ sağ, geçenlerde kilisede gördüm. İhtiyarın sağlığı yerinde. Genç karın da iyi. Yeni yanaşma tuttu. Kuzma bunları söylerken tuhaf tuhaf gülüyor gibi geldi Korney'e. Ne yanaşması? Piotr'a ne olmuş? Hastalandı. Karın da kamenkaların Yevstigney Beli'yi tuttu. Kendi köylüsü. Demek öyle, dedi Korney. Korney daha marifayı istetirken kadınların bazı sözleri kulağına çalınmıştı. Ya işte Korney Vasilyeviç, kadınlar çok serbest olmaya başladılar. Doğru söylüyorsun. Senin boz at da çok yaşlanmış. Korney Vasilyeviç konuşmayı orada kesmek için konuyu değiştirmişti. Artık ben de genç sayılmam. Sahibine göre at. Kuzma böyle söyleyerek uzun tüylü topal ata kırbacını salladı. Yarı yolda bir han vardı. Buraya gelince Korney kızağı durdurup hana doğru yürüdü. Kuzma ise atları boş bir tekneye yanaştırdı. Başı önde koşumları düzeltirken Korney'in kendisini çağırmasını bekliyordu. Hanın sahanlığına çıkan Korney oradan ''Kuzma dayı, hadi sen de gel'' diye seslendi. ''Bir kadeh bir şey içersin.'' Kuzma acele etmiyormuş gibi yaparak ''Geliriz bakalım'' dedi. Korney bir şişe açtırarak önce Kuzma'nın bardağını doldurdu. Sabahtan beri ağzına tek lokma koymamış olan arabacının başı hemen dumanlandı. Böyle olunca da Korney'e sokulup sesini alçaltarak köyde söylenenleri ona anlatmaya başladı. Söylenenlere bakılırsa karısı Marfa eski sevgilisini yanaşma tutmuş onunla yaşıyordu. İyice sarhoş olan Kuzma, beni ilgilendirmez ama sana acıyorum diyordu. Çok kötü bir şey, herkes gülüyor. Anlaşılan seninkinin günahtan korktuğu yok. Beklesen, görürsün, gün olur kendisi gelir dedim. İşte böyle kardeşim Korney Vasilyeviç. Korney Kuzma'nın anlattıklarını sesini çıkarmadan dinledi. Pırıl pırıl parlayan kara gözlerinin üzerindeki gür kaşları yavaş yavaş aşağı düştü. Şişe bitince Kuzma'ya sordu. Atları su varacak mısın, değil mi? Hadi öyleyse gidelim. Sonra han sahibine borcunu ödedi, dışarı çıktı. Köye akşam karanlığında gelebildiler. Corney'in karşısına ilk çıkan, yol boyunca kafasından bir türlü atamadığı Yevstigney Billy oldu. Selam verdi ona. Şuraya buraya koşturan adamın açık sarı saçları altındaki zayıf yüzünü görünce Kuzma'nın söyledikleri geldi hatırına. Yalan söylemiştir ihtiyar köpek diye düşündü. Ama kim bilir, kendim öğrenirim en iyisi. Atının yanında duran Kuzma tek gözünü Yevstigney'e kırptı. Demek bizde kalıyorsun diye sordu Corney. Öyle, bir yerde çalışmazsak olmaz. İçeride soba yanıyor mu? Yanmaz olur mu? Matveyevna, dipnot, Marfa Matveyevna orada. Corney merdivenlere tırmandı. Sesleri işiten Marfa da sofaya çıkmıştı. Kocasını birden görünce yüzü kızardı. Özellikle tatlı bir sesle çabucak selam vererek annemle biz de artık umudumuzu kesmiştik dedi. Sonra kocasının arkasından oturma odasına girdi. Ne var ne yok? Ben gideli beri nasılsınız diye sordu Corney. Eskisi gibi. Marfa böyle diyerek eteğini çekip duran 2 yaşındaki kızını kollarına aldı. Çocuğa süt vermek için geniş, kararlı adımlarla sofaya çıktı. Corney gibi kara gözleri olan annesi bu sırada keçe çizmeler içindeki ayaklarını sürüye sürüye girdi içeri. Titreyen başını sallayarak "Sağ ol oğul, gelip hatırımızı sordun." dedi. Corney annesine hangi iş için uğradığını söyledi. O anda da Kuzma'yı hatırlayarak para vermek için dışarı davrandı. Kapıyı yeni açmıştı ki tam karşısında avluya çıkan kapının önünde Marfa ile Yevstigney'i gördü. Birbirlerine iyice sokulmuşlardı. Marfa bir şeyler anlatıyordu. Corney'i görür görmez Yevstigney'i kendini avluya attı. Marfa ise semaverin yanına gelerek üzerinde uğuldayıp duran boruyu düzeltmeye başladı. Corney bir şey söylemeden eğilerek duran karısının arkasından geçti. Kızaktan çıkını aldıktan sonra Kuzma'yı çay içmeyi içeri çağırdı. Çaya oturmadan önce Corney herkese Moskova'dan aldığı armağanları dağıttı. Annesine yün bir atkı, Fedka'ya oğlu, resimli bir kitap, sağır yeğenine yelek, karısına ise entarilik basma. Çay içerken Corney kaşları çatık, konuşmadan oturuyor, neşesiyle herkesi güldüren yeğenine baktıkça arada bir isteksiz isteksiz gülümsüyordu. Çocukcağız yeleğe o kadar memnun olmuştu ki ikide bir katlayıp açıyor, üstüne giyiyor, kendi elini öpüyor, Corney'e bakıp bakıp gülümsüyordu. Çaydan ve akşam yemeğinden sonra Corney, karısı ve kızıyla birlikte yattıkları odasına çekildi hemen. Marfa kapkacağı yıkamak için mutfakta kaldı. Masada dirseklerine dayanarak oturan Corney karısını bekliyordu. Ona olan öfkesi büyüdükçe büyüyordu içinde. Bir şeyle oyalanmış olmak için duvardan hesap kutusunu, dipnot, bir kutu içinde millere dizilmiş onar adetlik 10 dizi yuvarlak aldı, cebinden de not defterini çıkararak hesap yapmaya başladı. Bir yandan hesap yaparken bir yandan da kapıyı gözetliyor, dışarıda konuşulanlara kulak kabartıyordu. Birkaç kere kapının açılıp sofaya birinin girdiğini işitti ama karısı değildi bu. En sonunda yatak odasının kapısı sarsılarak açıldı. İçeriye kucağında çocukla kırmızı entarili, kızarık yüzlü, güzel karısı girdi. Yolda çok yorulmuşsundur dedi gülümseyerek. Kocasının asık suratını görmezlikten geliyordu. Corney bir şey söylemeden ona şöyle bir baktı. Hesaplayacağı bir şey kalmadığı halde yeniden işine koyuldu. Marfa çocuğu kucağından yere indirip oda bölmesinin arkasına geçerek vakit de geçti dedi. Yatağı düzelttikten sonra kızı yatırdığını işitti Corney. Kuzma'nın herkes gülüyor deyişini hatırladı. Şimdi görürsün diye geçirdi içinden. Güçlükle soluk alarak yavaş yavaş yerinden kalktı, elindeki kalem artığını yelek cebine koydu, hesap kutusunu duvara astıktan sonra bölme kapısına doğru yürüdü. Karısı yüzünü tasvirlere çevirmiş dua ediyordu. Durdu bekledi. Karısının haç çıkarması, eğilip kalkması, mırıldanarak dua okuması epey sürdü. Sanki işini çoktan bitirmiş de her şeyi baştan bir daha yapıyor gibiydi. Ama işte son kez yere kadar eğilip doğruldu, içinden bir takım dua sözleri mırıldandı, sonra yüzünü ona çevirdi. Kızını göstererek Agaşka uyudu dedi. Yüzünde bir gülümsemeyle gıcırdayan karyolaya oturdu. Corney kapıdan içeri girerken sordu. Yevstigney çoktandır mı burada? Marfa acele etmeden kalın saç örgülerinden birini omzundan aşırıp göğsüne bıraktı. Örgüyü becerikli parmaklarıyla çözmeye başladı. Kocasının yüzüne dik dik bakarken gözlerinin içi gülümsüyordu. Yevstigney mi? Kim bilir, 2-3 hafta olsa gerek. Onunla yaşıyormuşsun öyle mi? Marfa sert, sık saç örgüsünü elinden bıraktı. Ama hemen yeniden yakalayarak çözmeye devam etti. Yevstigney kelimesini söylerken sesi çınlayarak ''Kim uydurur böyle şeyleri?'' dedi. ''Yevstigney ile yaşıyormuşum. Saçma. Sana bunu kim söyledi?'' Corney güçlü yumruklarını sıktı. ''Söyle. Doğru mu dedikleri?'' ''Bırak şimdi bu saçmaları. Çizmelerini çıkartayım mı?'' ''Hadi cevap ver.'' diye üsteledi Corney. Şuna bakın, kala kala Yevstigne'ye mi kaldım? Kim söyledi sana bu kuyruklu yalanı? Sofada onunla ne konuşuyordun? Ne mi konuşuyordum? Fıçıya çember geçirmesini söylüyordum. Hem neden sen böyle üstüme düşüyorsun? Sana doğruyu söyle diyorum. Yoksa seni gebertirim. Aşağılık, pis karı. Böyle diyerek karısının saç örgüsüne yapıştı. Marfa saçlarını kocasının elinden çekip kurtardı. Acıdan yüzü buruştu. Zaten kavga etmekten başka bir işe yaramazsın. İyi bir şey gördün mü ki senden? Böyle hayat yaşandıktan sonra ne yaptığını bilmez insan. Korney karısının üstüne yürüdü. Söyle ne yaparmışsın? Nedir öyle saçlarımın yarısını yoldun? Şuna bak, bir de üstüme yürüyor. Söylesene neden bana sataşıp duruyorsun? Korney daha fazla dayanamadı. Karısını kolundan yakaladığı gibi karyolaya yatırdı. Başına, böğürlerine, göğsüne vurmaya başladı. Vurdukça öfkesi artıyordu. Marfa bağırıyor, yumruklardan korunuyor, kaçmaya çalışıyor ama kocasının elinden kurtulamıyordu. O sırada çocuk uyanarak anneciğim çığlıklarıyla annesine doğru atıldı. Korney kızı kolundan yakaladı, çekip annesinden kopardı. Sonra kedi yavrusu gibi bir köşeye fırlattı. Çocuk bir çığlık attıktan sonra birkaç saniye sesi çıkmadı. Marfa, haydut, çocuğu öldürdün diyerek kızının yanına gitmek istedi. Ama Korney onu bir kere daha tutup göğsüne öyle bir vuruş vurdu ki kadıncağız sırt üstü yere düşerek sesini kesti. Yalnız kızın ardı arası kesilmeyen çığlıkları işitiliyordu. Örtüsüz, dağınık, kır saçlarıyla ihtiyar kadın başı titreyerek sallana sallana içeri girdi. Ne Korney'e ne de Marfa'ya bakmaksızın doğruca ağlayan torununun yanına gidip onu yerden aldı. Korney derin derin soluk alarak ayakta duruyor, buraya niçin geldiğini anlamak ister gibi aval aval bakınıyordu. Marfa başını kaldırdı. Kana bulanmış yüzünü gömleğine silerken inliyordu. Zalim, haydut, hadi ne yapacaksan yap. Yevstigne ile yaşadım da yaşıyorum da. Hem Agaşka da senin kızın değil, ondan oldu işte. Bunları çabucak söyleyerek yumruklardan sakınmak için dirseğini yüzüne siper etti. Ama Korney bunlardan bir şey anlamamış gibi burnundan soluyarak çevresine bakınıyordu. İhtiyar kadın, çığlıklarının arkası kesilmeyen çocuğun ters dönerek sarkan kolunu oğluna gösteriyordu. Kıza bak ne yapmışsın, kolu kırılmış. Korney bir şey söylemeden geriye döndü. Sofaya çıkıp merdivenlere doğru yürüdü. Dışarıda hava gene öyle kapalı, ayazdı. Cayır cayır yanan alnına, yanaklarına kırağı tanecikleri düşüyordu. Korney bir basamağa oturarak korkuluklardan topladığı karları avuç avuç yedi. Ta içeriden Marfa'nın inlemeleriyle kızın acıklı çığlıkları işitiliyordu. Sonra yatak odasının kapısı açılarak annesi, torunu kucağında sofaya çıktı. Oradan geçip oturma odasına girdi. Korney oturduğu yerden kalktı, yatak odasına doğru yürüdü. İyice kısılan lamba masada örgün örgün yanıyordu. Marfa'nın o içeri girince artan inlemeleri geliyordu bölmenin arkasından. Korney sesini çıkarmadan giyindi, sedirin altından valizini aldı, içine öte berisini koyup iple bağladı. Suçum neydi de dövdün beni ha? Söylesene. Ben sana ne yaptım diyordu Marfa acıklı sesiyle. Sonra sesi daha da değişerek öfkeyle katil haydut. Bak sana ne yapacağım. Mahkemeye vereyim de gör diye söyleniyordu. Korney bir şey söylemeden kapıyı ayağıyla itti. Hem öyle hızlı itti ki ta duvarlar sarsıldı. Oturma odasına girerek orada uyuyan sağır yeğenini uyandırdı. Ona kızağı koşmasını söyledi. Uykusu ağır olan çocuk ne oluyoruz dercesine şaşkın şaşkın baktı amcasına. İki eliyle birden saçlarını kaşımaya başladı. En sonunda kendisinden istenileni anlayarak yerinden fırladı, keçe çizmelerini yırtık gocuğunu giydi. Feneri kaptığı gibi ahıra yollandı. Korney küçük kızağı içinde yeğeniyle birlikte avludan dışarı çıkıp bir gün önce Kuzma ile geldikleri yoldan gerisin geriye gitmeye başladığı zaman ortalık iyice ağarmıştı. Trenin kalkmasından 5 dakika önce istasyona vardılar. Sağ çocuk amcasının biletini aldıktan sonra valiziyle vagona yerleştiğini, tren hareket ederken kendisine başını salladığını, sonra da gözden kaybolup gittiğini gördü. Marfa'nın yüzündeki eziklerden başka iki kaburga kemiği kırılmış, kafası da yarılmıştı. Ama güçlü kuvvetli, sağlam, genç bir kadın olduğu için 6 ay sonra dayaktan ufak bir iz bile kalmadı onda. Kız ise ömrü boyunca yarı sakat kaldı. Kolunun iki kemiği kırılmıştı, sonra da çarpık kaynadı. Korney hakkında gideli beri kimse bir şey bilmiyordu. Hatta ölü mü yoksa diri mi olduğunu bile. 2. 17 yıl geçti aradan. Bir güz mevsiminin son günleriydi. Güneş alçaktan gelip geçiyor, saatin 4'ünde hava kararıyordu. Andreevka köyünün sürüsü otlamaktan dönüyordu. Süresini dolduran çoban Perhize, dipnot Hristiyanların oruç tuttukları ay, kadar gelmeyeceği için hayvanları köyün kadınlarıyla çocukları sırayla otlatıyorlardı. Sürü biçilmiş çavdar tarlasından çıkıp da çift toynak izleriyle tekerlerle delik deşik olmuş, çamurlu, geniş, alaca bulaca özlü toprak yola girince meylemeler bağırmalara karışarak köye doğru yürüdü. Sürünün önünden yoldan yağmur yemekten kararmış yamalı paltosu içinde, başında kocaman şapkası, kambur sırtında meşin torbasıyla uzun boylu yaşlı bir adam gidiyordu. Ağarmış sakalı, kırlaşmış saçları vardı. Siyah kalan tek yeri gür kaşlarıydı. Çamurlar arasından ağır ağır ilerliyor, ayaklarında ıslak kaba köylü çizmeleri her adımda bir elindeki meşe sopaya dayanıyordu. Sürü ona yetişince sopasına dayanarak durdu. Sürünün arkasından gelen genç bir kadın ayaklarında erkek çizmeleri, eteklerini beline sokup başına kalın dokumadan bir örtü atarak hızlı hızlı yolun bir o yanına bir bu yanına koşuyor, geride kalan koyunları domuzları topluyordu. Yaşlı adamla aynı hizaya gelince genç kadın durup ona baktı. ''Merhaba dede'' dedi çınlayan, okşayıcı, canlı sesiyle. ''Merhaba akıllı kızım. Yoksa gece kalmaya mı geliyorsun köye?'' ''Öyle, öyle ya. Yorgunluktan da ölüyorum.'' İhtiyarın sesi kısık kısık çıkıyordu. Genç kadın tatlı sesiyle ''Bak dede, köy kolcusun hiç gitme'' dedi. ''Doğrudan doğruya bizim eve uğra. Girişte üçüncüdür. Kaynanam Tanrı misafirlerini sever.'' ''Üçüncü ev mi dedin? Zinoyevi ne olacak?'' Yaşlı adam bunları söylerken tuhaf tuhaf kaşlarını oynattı. ''Yoksa sen buraları tanıyor musun?'' ''Eh, bulunmuştum bir zamanlar. Hey, Feduşka, ne ağzını açıp duruyorsun? Bak, topal koyun geride kalmış.'' Genç kadın böyle diyerek arkada üç ayağı üzerinde topallaya topallaya gelen koyunu gösterdi çocuğa. Sonra da sağ elindeki çubuğu sallayıp sol eliyle de başındaki örtüyü tuhaf bir şekilde tutarak geride kalan kara koyuna doğru seyirtti.